Şimdi yoruma Yaratılış kitabının 41. bölüm 43. ayetiyle başlıyorum. Hatırlarsanız daha önceki ayetlerde Yusuf'un zindanda olduğunu, sonra Firavun'un rüyalar görüp ve bu rüyalarını kimsenin yorumlamadığını, daha sonra Yusuf'un böyle bir yeteneğe sahip olduğunu duyunca Yusuf'u huzuruna çağırttırıyor. Ve Yusuf çok bilge bir şekilde Firavun'un rüyasını yorumluyor ve ona bazı önerilerde bulunuyor. Ve Firavun bu kişinin, Yusuf'un çok bilge bir insan olduğunu, Rabbin ruhunun onunla birlikte olduğunu kavrayınca mühürünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına takıyor, onu kendisinden sonra Mısır'da ikinci adam olarak ilan ediyor ve ona değerli ketenden giysi giydiriyor. Boynuna da altın zincir takıyor. Sonra Firavun ne yapıyor? Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde yol açın diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Firavun Yusuf'a, Firavun benim dedi ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak. Yaratılış 41. bölüm 43-44 ayetlerde böyle okuyoruz. Görüyoruz ki Firavun akılsız birisi değildi. Oldukça akıllı bir insandı. Onun Yusuf'a bu kadar güvenmesinin nedeni bu gencin çok yakışıklı ya da hikmetli oluşu değildi. Evet, Yusuf bir açıdan yakışıklı ve bilgeli birisiydi, hikmetli birisiydi. Firavun bunlardan daha çok Yusuf'ta Rabbin ruhunun işlemekte olduğunu görmüştü. İşte bu nedenle ona güveniyordu. 45. ayette şöyle okuyoruz. Firavun Yusuf'un adını Safnat Paneah koydu. 10 kentinin rahibi olan Potifara'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı. Yusuf, Firavun'un gizemli rüyasını yorumladığı için ona Safnat Paneah adı verildi. Bu adın anlamı gizleri açıklayan demektir. Yusuf Mısır'da yüksek bir konuma geldiği için o halkın adetlerine ve kültürüne de uyum sağlamalıydı. Firavun'un ona verdiği adı beğenmesek bile bu onun Mısırlı adı olmuştu. Yusuf Firavun'un hizmetine girdiğinde 30 yaşındaydı. Firavun'un huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısır'ı dolaştı diyor 46. ayet. Bazı hesaplar yaparsak Yusuf'un Mısır'daki yaşamı hakkında biraz daha bilgi toplayabiliriz. Az önce okumuş olduğum ayette Yusuf'un yaşı verildi. Firavun'un hizmetine girdiği zaman 30 yaşındaydı. Mısır'a köle olarak getirildiğinde ise 17 yaşındaydı. Yani Firavun olayından önce bu adam Mısır'da 13 yıl kalmıştı. Bunun 2 yılı kesin olarak zindanda geçti. En azından 2 yılı. Ancak zindanda tam ne kadar kaldığı belli değildir. Yusuf'un hayatının hesabını veremediğimiz 11 yılı vardır. Bunun bir kısmı Potifar'ın evinde geçti. Burada ancak tahmin edebilirim ki belki de Yusuf zindanda topu topu 3-4 yıl geçirdi. Ve Potifar'ın evinde ise 8-9 yıl kaldı. Bunun tersi de olabilir. Yani Potifar'ın evinde 3-4 yıl, gerisi cezaevinde. 13 yıllık bir zaman aslında o kadar uzun değildir. Bu genç köle olarak Mısır'a getiriliyor ve 13 yıl sonra Mısır'ın başbakanı konumuna yükseliyor. Yani Firavun'dan başka hiç kimse ona buyruk veremezdi. Firavun'un onu seçtiğinin, değerli dostum, en başta gelen nedeni Rabbin Yusuf ile birlikte olmasıydı. Zindanda bile Rab Yusuf ile birlikteydi. Rabbin eli her zaman bu gencin üzerinde ona yön veriyordu. Daha sonra kendisi buna tanıklık edecektir ve kardeşlerine konuşurken siz bana kötülük ettiniz ama Rab bunu iyiye kullandı diye Rabbi yüceltecektir. Yaşama böyle olumlu açıdan bakmak, değerli dostum, ne iyi bir şey değil mi? Evet, yaşama olumlu bir şekilde yaklaşmak ve bakmak gerekir. Firavun'un Yusuf'un seçmesinde pratik bir başka neden daha olabilir. Kutsal yazı uzmanlarına göre o dönemde Mısır kralı Hiksos denilen bir aşirete aitti. Tarih kitapları Mısır'da hüküm süren Hiksos hanedanından söz etmektedir. Bunlar Mısır'ın yerlileri değil de Arabistan'ın çöllerinde göçebe dolaşan bir aşiretin krallarıydı. Bir ara Mısır'a gelip orada hüküm sürmüşler. kutsal kitap yorumcularının ileri sürdüğü bu olay doğru ise o zaman Firavun Yusuf'un soyuna Mısırlılardan daha yakındı. Hem Hiksoslular hem de Yakub'un ailesi göçebe bir hayat sürdürüp çobanlık yaparlardı. Belki de bu nedenle Yusuf'a güvenebildi. Hiksos kralı Mısır'da güvenebilecek kişileri Mısırlılar arasında zor bulurlardı. Yusuf'a gelince bu gencin karakter özelliklerinden biri güvenilir olmasıydı. Potifar'ın evinde olduğu kadar zindanda da güvenilir birisi olduğunu çok iyi kanıtlamıştı. Yusuf'un bu güvenirliği yine Rab ile olan ilişkisinden kaynaklanırdı. Rabbin her zaman kendisiyle birlikte olduğuna inandığı için her kime hizmet etse Rab'be hizmet ediyormuş gibi yaptı işini Yusuf. Rab'be olan sadakati hizmet verdiği kişilere de aktarıldı değerli dostum. Bence Firavun'un Hiksos hanedenine ait olması Yusuf ile onun arasında sıcak bir bağlantı kurulmasını sağlamıştı. Daha sonra da göreceğimiz gibi Yusuf bu krala sadık kalacaktır. Yine ileride Musa'nın hayatını incelerken göreceğiz ki Hiksos hanedeni Mısır'dan çıkınca İsrail halkı baskı altına girecektir. Çıkış kitabında şöyle diyor: Mısır'da yeni bir kral tahta oturdu ve bu kral Yusuf'u tanımıyordu. Çıkış kitabı 1:8'de bunu okuyabiliriz. Rab bu kez bu ikinci durumu, yani İsrail halkına karşı olan düşmanlığı kullanıp halkını Mısır'dan çıkarıp onlara vaat etmiş olduğu ülkeye doğru yönlendirecektir. Ancak bunlar ileride olacak. Şimdi Yusuf'un yeni konumuna dönelim. Firavun Yusuf'un boynuna değerli altın zincir taktı. Zincirin yetkiyi andıran özelliği vardı. Ancak Firavun böyle bir zinciri takabilirdi. Yani Yusuf Firavun'a özgü yetkiye sahipti şimdi. Bunun yanı sıra Firavun ona 10 kentinin rahibi olan Potifera'nın kızı Asenat'ı eş olarak verdi. Asenat adının anlamı Nat'a adanmış demektir. Nat da bilge ile sanatın tanrıçasıydı Mısırlılara göre. Putperest bir inanca sahipti Mısır halkı. Bunu unutmamalıyız. Yusuf putperest bir çevreden gelen bir kızla evlendi. Rab ise de insanları putperestlikten imana ve kendisine çağırmıştı. Ona gelenlere Mesih'in nişanlısı denir. Yusuf'un karakteriyle Rab ise Mesih arasında değerli dostum bir kıyaslama yapmıştım. Başka bir benzeyiş noktasını daha vereyim. Yusuf Firavun'un önünde durup Mısır'ı yönetme görevine başladığı zaman 30 yaşındaydı. Rab ise de yeryüzündeki hizmetine başladığı gün 30 yaşındaydı. Bunun bir rastlantı olduğunu sanmıyorum. Böylece Yusuf 30 yaşında Mısır'ı yönetme görevine başladı. 7 yıllık bir dönem başlamak üzereydi. Bu dönem içerisinde Mısır'da bol ürün oluyor ve Yusuf bol ürünü ambarlara stoklamak için hazırlıklara başlıyor. 7 bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. Yusuf Mısır'da 7 yıl içerisinde yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri koydu diyor Yaratılış 41, 47 ve 48. ayetlerde. Yusuf 7 yıl içerisinde yetişen ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Bu zeki adam önceden planlar kuruyor ve ileride stoklanmış olan ürünlerin dağıtımı için en uygun şekilde ürünleri depolara yerleştiriyordu. Bütün ürünleri merkezi bir yere taşısaydı hem daha fazla iş olacaktı hem de dağıtım zamanı gelince mesafeden dolayı bazı zorluklar çıkacaktı. Yusuf 7 yıl öncesinden yiyeceğin dağıtımını bile düşündü. Yusuf sıra kuyruklarını önlemek için gereken tedbirleri bile alıyordu. Ürünleri topluyor ve bunların daha sonra kolayca dağıtılması için kentlerdeki ambarlara dolduruyordu. Denizin kumu kadar çok buğday depoladı. Öyle ki ölçmekten vazgeçti çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu diyor Yaratılış 41 ayet 49'da. O günlerde Mısır dünyanın ihtiyacını sağlayabilecek derecede verimli bir ülkeydi. O yöredeki ülkelerin halkları kıtlık dönemlerinde olduğu kadar normal günlerde de gıda ihtiyaçları olsun ya da başka ihtiyaçları olsun her durumda yardım için Mısır'a koşarlardı. Hatta daha sonra İsrail halkı bu konuda Rab tarafından uyarılacaktır. Çünkü Tanrı'ya güvenecekleri yerde bazı durumlarda güvenleri Mısır'a olacaktır. Bu 7 yıllık kıtlık olayında Rab Mısır ülkesini kullanacak ve bu ülke sayesinde birçok ülkeleri besleyecektir. Şimdi olaylara ara verip Yusuf'un aile hayatında ne gibi gelişmelerin yer aldığını izleyelim. Yaratılış 41, 50-52 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Kıtlık yılları başlamadan 10 kentinin rahibi Potifera'nın kızı Asenat Yusuf'a iki oğlan doğurdu. Yusuf ilk oğlunun adını Manaşe koydu. Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu dedi. Tanrı sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı diyerek ikinci oğlunun adını Efraim koydu. Şimdi kıtlığın tam ne zaman geleceği belli değildi. Ancak bilinen bir şey vardı. 7 yıllık kıtlık gelmeden önce 7 yıllık bolluk olacaktı. Toprak bu ilk 7 yıl içerisinde en verimli şekilde ürün verecekti. Yalnız toprak verimli olmadı. Yusuf'un eşi de verimli olup iki oğlan doğurdu. İlk oğlunun adı Manaşe koydu. Anlamı unutturan demektir. Yusuf bu adı verdi. Çünkü Tanrı ona bütün acılarını ve babasının ailesini unutturmuştu. Demek ki daha önce yazılmadığı halde başına gelen olaylar içerisinde Yusuf yoğun acı çekti, ıstırap çekti, özlem çekti. Ailesinin özlemiyle yanıp tutuştu. Özgürlüğüne kavuşunca tutsaklığın, köleliğin acısını unuttu. Sevebileceği bir eşi olunca babasından ve ailesinden beklediği sevgiyi unuttu. Ve aynı zamanda o özlemi çocuklarında, eşinde gidermeye çalıştı. Bu çok doğal bir şeydir. Ne kadar acı çeksek belleğimiz öyle şekilde çalışır ki eski acıları unutmamıza yardım eder. Çok kez bu eski acı hatıralar bilinç altına yerleşir ama daha sonra göreceğimiz gibi Yusuf bu acı hatıraların yüreğinde acılık kökleri salmasına izin vermedi. İşte bu değerli dostum en önemli noktadır bizim hayatımızda da. Evet her birimiz çeşitli acılar yaşayabiliriz veya yaşadık. İzin vermeyelim bu acı olayların, bu acı tecrübelerin yüreğimizde de acılık yaratmasına. Eğer yüreğimizde acılık varsa bu acılık bizi sürekli rahatsız eder ve hayatımıza sürekli acılık katar. Ve bir an önce bundan kurtulmak gerekir. Evet, keşke biz de olaylara Yusuf gibi tepki gösterebilseydik. Çalışmakta olduğumuz bu bölümün ilk kesiminde Yusuf'un zindandan çıkarılıp Firavun'un önüne çıkartıldığını okumuştuk. Yusuf, Firavun'un önüne çıkmadan önce giysilerini değiştirip tıraş olmuştu. Zindana atılmadan önce Yusuf herhalde Mısırlılar gibi giyinme zorundaydı. Bir köle olarak efendisi Potifar'ın buyruğuna uyma zorundaydı. O dönemlerde 17 yaşında bir delikanlıydı. Şimdi Mısırlılar gibi giyinmeye zorunlu olan Yusuf, özgür bir insan olarak hem de Mısır'ın yöneticisi konumunda eski hayatını unutup yepyeni bir hayata başlıyor. Yeniden doğmuş bir insan gibi hayata atılıyor. Ama eminim ki Yusuf'un hayatı sımsıkı bağlarla her zaman Rab'be bağlı kalmıştır. Tanrı bana bütün acılarımı unutturdu derken eskiye elveda, yeniye merhaba diyordu. Ama bununla da görüyoruz ki Yusuf gerçekten de her şeyi böyle kolay kabul etmedi. Yani Yusuf büyük acılardan, elemlerden geçti. Ama o Tanrı'ya baktı. Ve önüne bu fırsat çıktığı zaman da bu acıları arkaya attı ve yepyeni bir yaşama başladı. İkinci oğlunun adını Efraim koydu. Bu iki kat verimli anlamına geliyor. Yusuf bu ismi ikinci oğluna verirken hem içinde yaşadığı 7 yıllık verimli yılları düşünüyordu hem de kendi konumunu. Özellikle kendi hayatında Rab büyük işler yapmıştı. onu sefil durumundan kurtarıp Mısır'ın yöneticisi durumuna yükseltmiş, ona bir eş sağlamış ve iki tane de oğul vermişti. Bu isimleri oğullarına verirken Rabbe olan şükran borcunu dile getiriyordu. Ve Yaratılış 41 ayet 53'te Mısır'da 7 bolluk yılı sona erdi diyor. Sanki bu noktada yazar duraksıyor ve 7 yıl bolluğun sonunda geleceğe bakıyor. Derin bir nefes alıp beklenilen 7 yıllık kıtlığa şöyle bir bakıyor. Yusuf şimdi 37 yaşındadır. Bunu aklımızda tutalım. Yusuf'un söylemiş olduğu gibi 7 kıtlık yılı baş gösterdi. Bütün ülkelerde kıtlık vardı ama Mısır'ın her yanında yiyecek bulunuyordu. Mısırlılar aç kalınca yiyecek için Firavun'a yakardılar. Firavun da onlara Yusuf'a gidin dedi. O size ne derse öyle yapın. Yaratılış 41, 54, 55. ayetler. Bütün Mısır halkı şu anda yemek ihtiyaçlarının sağlanması için Yusuf'un eline bakmakta. Bu sorumluluk konumuna erişebilmesi için Yusuf daha önceleri küçük işlerde hem Rabbe hem de hizmet ettiği efendilerine sadık kalmıştı. Burada yine Yusuf ile Rab İsa arasındaki benzer noktalardan birine değineyim. İsa, yaşam ekmeği benim diye ruhsal açıdan her insanın ihtiyacını sağlayan olduğunu duyurdu. İsa hem fiziksel hem de ruhsal ihtiyaçlarımızı sağlayandır değerli dostum. Gerçekten İsa Mesih yaşam ekmeğidir. Yaratılış 41, 56, 57. ayetlerde de şöyle okuyoruz. Kıtlık bütün ülkeyi sarınca Yusuf depoları açıp Mısırlılara buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır'ı boydan boya kavuruyordu. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a Yusuf'a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. Bu kıtlığın ne kadar etkin olduğunu daha sonraki bölümde yani 42. bölümde görüyoruz. Bu bölüme girerken yani 42. bölüme girerken Yusuf'un hayatında hareketli bir gelişme başlamıştır. Tanrı Yusuf'un yaşamını özel şekilde kullanıyor. Hem onu sıkıntıdan kurtardı hem de başka insanları sıkıntıdan kurtaracaktır. Tüm bunları Yusuf aracılığıyla yapacaktır. Rabbin yapacağı işlerden biri Yakup ile ailesini Kenan ülkesinden çıkarıp Mısır'a getirmektir. Olayları izlerken bir desenin yavaş yavaş ortaya çıktığını görebiliriz. Yakup ile ailesini Kenan ülkesinden çıkarıp Mısır'a getirmekle onları kutsayacağını vaat ettiği bu soyu kötü etkilerden koruyacaktır. Tabii ki Yusuf zindandayken durumun böyle gelişeceğini aklının ucundan bile geçiremezdi. Yine de Rabbin her şeyi iyiye çıkaracağına güveniyordu. Rabbe olan imanından dolayı bu adam her zaman hevesli ve geleceğe olumlu şekilde bakan bir karaktere sahipti. Bazen kendi imanımı düşünürüm ve keşke ben de her durumda Yusuf gibi hayata olumlu bakabilseydim diyorum. Bakmaya çalışıyorum. Ve Yusuf'un karakter açısından apayrı bir özelliği vardı. Şu anda 7 yıllık kıtlık başlamış durumdadır. Yalnız Mısır ülkesi değil, o zamanın bilinen dünyası yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bu kıtlığın etkisi altında inim inim inlemeye başlamıştır. Her yerde ve Kenan diyarında da kıtlık vardı. Ama Mısır'da ekmek bulunuyordu. Bu bölümde yani Yaratılış 42. bölümde kıtlıktan dolayı Yakup oğullarını Mısır'a buğday almak için göndereceğini göreceğiz. Evet, Yakup 10 oğlunu Mısır'a gönderiyor ama 11. oğlu Benyamin'i göndermedi. Neden? Çünkü Yusuf'u kaybettikten sonra Benyamin'i de kaybetmek istemedi. Bir şey olur da Benyamin de Yusuf gibi kaybolursa bu Yakup'u öldürebilirdi. Kardeşleri buğday almak için Mısır'a gelince Yusuf hemen onları tanıyacaktır. Ama onlar Yusuf'u tanımayacaklar. Çünkü 20 yıl içerisinde Yusuf hem değişmiş hem de şimdi bir Mısırlı gibi tıraşlıydı ve Mısırlı giysileri kuşanmıştı. Bundan başka onlar Yusuf'u bir köle olarak satmışlardı ve belki de onun ölüp gittiğini sanıyorlardı. onu burada en üst düzeyde Mısır'ın başbakanı olarak göreceklerini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı. Duruma Yusuf'un gözleriyle baktığımızda onun kardeşlerini hemen tanıması doğaldı. Belki de onların buraya buğday almak için geleceklerini biraz olsun düşünmüş bile olabilirdi. Gelişen olayları kutsal kitaptan izlemeye devam edelim. Yaratılış 42 ayet 1'de şöyle diyor. Yakup Mısır'da buğday olduğunu öğrenince oğullarına neden birbirinize bakıp duruyorsunuz? Mısır'da buğday olduğunu duydum. Gidin satın alın ki yaşayalım yoksa öleceğiz. Yakup'un oğullarına konuşma tarzından anlıyoruz ki bunlar babalarına yardımcı olamıyorlardı. En azından 10 oğuldan biri Mısır'a gidelim diye öneride bulunabilirdi ama her zaman olduğu gibi olumlu öneriler bu oğullardan gelmiyor. Yakup'un kendisi şu öneride bulunuyor. Evet gidin Mısır'a ve buğday alın ki yaşayalım ölmeyelim. Burada Yakup imanını devreye sokmuş oldu. Yakup Mısır'da buğday olduğunu duydu. Buna inandı ve hemen harekete geçip oğullarını gönderdi. Bu şekilde hem kendisi hem de ailesi yok olmayacak, yaşayacaklardı. Değerli dostum, kurtuluş sağlayan iman da böyledir. Sevindirici haberi yani Tanrı'nın müjdesini, İncil'i duyduğumuz zaman iman edersek, bu iman sayesinde sonsuz yaşama kavuşuyoruz. Gerçek iman sadece aklımızla inanmak değil, inandığımızı kanıtlayacak şekilde harekete geçmektir. Bunu ben her zaman şöyle diyorum. Tanrı sözünü okuyacaksın ve Tanrı sözünü aklınla, mantığınla kavrayacaksın. Bu birinci ve önemli adımdır. İkincisi, Tanrı sözünü okuyup anladıktan sonra onu yüreğine indireceksin. Yani hayatına, yüreğine alacaksın, buna iman edeceksin. Bu ikinci noktadır. Üçüncü noktada iman ettiğini, yani anladığını, iman ettiğini hayatında da yaşayacaksın. Sözlerin, hayatın birbirine uyacak. Hayatın değişmiş olduğunu diğer insanlar da görecektir. Anladığını, yüreğine aldığını, iman ettiğini, yaşadığını başkalarına da bildireceksin. Evet, gerçek iman sadece aklımızla inanmak değil, inandığımızı kanıtlayacak şekilde harekete geçmektir. Yakup harekete geçti ve oğullarını Mısır'a gönderdi. Şöyle ki yaşayabilsinler. Dostum, günahları bağışlanmamış her insan yargı altında yaşamakta, ölümü beklemektedir. Yakup ile oğulları da bir şeyler yapmazlarsa ölümü bekliyor olacaklardı. Yakup, Mısır'da buğday olduğunu duydu. O zaman oğullarına, bakın oğullarım, Mısır'da buğday olduğunu duydum ama bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Ben şahsen buna inanmıyorum deseydi ne olurdu? Hepsi açlıktan ölüp giderdi kardeşim. Yakup ne yaptı? Duydu. Sonra inandı ve daha sonra harekete geçti. Gerçek iman da her zaman harekete geçmemizi talep eder. Kutsal söz bize İsa Mesih'e iman et ve kurtulacaksın diyor. Günahlı insan ölümü hem de sonsuz ölümü beklemektedir. Bu sevindirici haberi duyunca ne yapmalı? Yani Tanrı'nın müjdesini, Tanrı'nın sözünü duyunca ne yapmak gerekir? Sadece iman etmeli. Kurtuluş o zaman sağlanacaktır. Yakup harekete geçti. Sen de kardeşim harekete geçmen gerekir. Bundan sonraki gelişmeleri değerli dinleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda ele alacağım.